Ayrım 3. İnfaz. David Baldacci. Sayfa 31. 4. Bölüm. 3 odalı bir daire. Hapishane hücresi boyutlarında bir yatak odası. Yatak odasının 1/4 kadar bir banyo ve mutfakla dahil olmak üzere diğer her şey için 3. bir oda. Amos Decker'ın son 1,5 yıldır alışkın olduğu mekanlardan çok daha geniş bir yerdi burası. Decker çantalarını yere bırakıp yeni evini dolaştı. Biraz uyumalıydı aslında ama kendini yorgun hissetmiyordu. Bazen bütün gün uyuduğu oluyordu ama diğer zamanlarda şimdi olduğu gibi zihni dinlenmesine fırsat vermiyordu. Beyni cayır cayır yanıyordu adeta. Mutfağın karşısında küçük bir masa, masada da üzerine bir not yapıştırılmış bir dizüstü bilgisayar vardı. Notu Ajan Bogart bırakmıştı. Bilgisayar Decker'ın kullanımına tahsis edilmişti. Evde güvenli kablosuz internet bağlantısı vardı. Bogart notta kısa bir süre sonra orada olacağını belirtmişti. Decker saatine baktı. Sabahın 5'iydi. Bogart onun yolda mola vereceğini ve gelişini muhtemelen ikindi veya akşamı bulacağını tahmin etmişti. Decker sütsüz, bol şekerli bir fincan kahve yaptı kendine. Kahveyi alıp masaya oturdu. Bilgisayarını açıp internete bağlandı ve Melvin Mars adını arattı. Son birkaç gün içinde Mars hakkında yazılmış birkaç haber vardı. Decker hepsini okudu. Kusursuz hafızası her bir detayı silinmez bir biçimde zihnine kazıdı. Ama Mars'ın geçmişi hakkında da bilgi sahibi olmak istiyordu. Birkaç dakika sonra aradığını buldu. Melvin Mars mezun olduğu dönemde her yıl Nisan ayında düzenlenen NFL seçmelerinin zirvesindeydi. İlk 5'e seçileceği tahmin edilirken tutuklanmış, babası Roy ve annesi Lucinda Mars'ı öldürmekle suçlanmıştı. Decker çiftin ekrana yansıyan ve pek de net olmayan görüntüsüne baktı. Roy beyazdı, güçlü yüz hatları vardı. Bulanık fotoğrafta bile delici bakışlarını hemen fark etmek mümkündü. Lucinda ise siyahiydi. Omuzlarına dökülen gür saçlarıyla dikkat çekecek kadar güzeldi. Gülümsemesi yüzünü buruşturmuştu. Ona bakanı da gülümseten bir gülümseyişti bu. Birbirine taban tabana zıt iki resim en azından görünüşte. İlginç. Decker kahvesini yudumlarken ekrandaki görüntüleri kaydırmaya devam etti. Cinayetler Nisan ayının 2. günü işlenmiş, cesetler evin üst katındaki odada bulunmuştu. Her ikisi de çifteyle vurulmuş, yüzleri tamamen yok olmuştu ve ardından cesetleri ateşe verilmişti. Ev ana yoldan oldukça uzaktaydı. Aile Texas kırsalında yaşıyordu. Yakınlarda kimse yaşamadığından cinayet işlenirken duyan olmamıştı. Cesetler acil arama hattına yapılan çağrı sonucu bir itfaiyeci tarafından bulunmuştu. Yangının söndürülmesinin ardından ev olay mahalli haline gelmişti. Çevrede yaşayanlar Mars'ları tanıyordu. Futbol sahasındaki mahareti sayesinde Melvin'in adını duymuşlardı en azından. Texas'ta lise futbolunda ünlü biri olmuş, üniversitede Longhorns takımında bu ününü devam ettirmişti. Anne ve babası öldüğünde Melvin neredeydi peki? Melvin bir önceki sömestr üniversiteden mezun olmuş, okulu erken bitirebilmek için son 3 yıl boyunca yaz okuluna devam etmişti. Söylenenlere göre hayata dair planları vardı. Seçmelerin yaklaştığı dönemde akademik yükümlülüklerinden kurtulmak istiyordu. Yine söylenenlere göre o geleceği düşünen bir gençti. Bazı insanların kafasındaki rakibini dümdüz eden ama oturup iki çift laf etmekten aciz futbolcu imajından uzak bir sporcuydu. Menajeri olmadığı da söyleniyordu. NFL takımıyla kontrat pazarlığını kendisi yapacaktı. Gerekli araştırmaları yapmış, hem eski hem de faal futbolcularla görüşmüştü. Decker kafasındaki soruya yanıt bulamamıştı. Annesiyle babası öldürüldüğünde Melvin neredeydi? Polis onu bir motel odasında uyurken bulmuş, oda ücretini kredi kartıyla ödemiş olması sayesinde Mars'ın yerini tespit etmişti. Mars'ın hikayesi ise kağıt üstünde son derece basitti. Bir arkadaşını evinde ziyarete gitmiş, daha sonra kendi evine dönmek üzere oradan ayrılmıştı. Ancak arabası arıza yapmış ve geceyi geçirmek üzere yolunun üstündeki bir motele girmişti. Annesiyle babasının öldürüldüğünü ancak polis geldiğinde öğrenmişti. Tüm bunlar herkesin cep telefonu, e-posta adresi, Facebook sayfası veya Twitter hesabı olduğu dönemden önce yaşanmıştı. Kulağa şimdi imkansız gibi gelse de insanların sizinle hiçbir şekilde iletişim kuramayacağı, inzivaya çekilebileceğiniz, elektrik, su, gaz olmadan kendi başınıza yaşayabileceğiniz bir zamanda. Mars başlarda şüpheliler arasında değildi. Cinayetler hakkında verilecek herhangi bir bilgi karşılığında ödül verileceğinin vaat edildiği günlerde, polisin soruşturmasını sürdürdüğü dönemde inzivaya çekilmişti. Decker, Mars'ın şüpheli haline gelmesinin detaylarından anlatıldı. Tek bir habere odaklandı. Mars'ın ziyaretine gittiği arkadaşı Mars'ın evden polise söylediği saatten önce ayrıldığını söylemişti. Motelden Mars'ın evine yarım saatten daha az bir sürede gitmek mümkünken o akşam neden motelde kalmıştı? Mars bu soruya yine arabasının arıza yaptığını ve arabayı motelin otoparkına çekmek zorunda kaldığını söyleyerek cevap vermişti. Dediğine göre ertesi sabah gelip arabaya bakması için babasını aramayı planlıyordu. Yalnız şöyle bir sorun vardı. Polis arabasını çalıştırmasını istediğinde araba anında çalışmıştı. Mars'ın bu duruma arabanın motorunun bir gece önce motele yakın bir yerde boğulduğunu ve sonra tamamen durduğunu söylemekten başka getirebileceği bir açıklama yoktu. Arabayı motelin otoparkına itmek zorunda kalmıştı. Sıkıntılı bir diğer gerçek de bir gece önce ailesinin evinin civarlarında onun arabasına benzer bir arabanın görülmüş olmasıydı. Motel görevlisi polise Mars'ın gece yarısından sonra biri çeyrek geçe giriş yaptığını söylemişti. Arkadaşı ise Mars'ın evinden saat 10'da ayrıldığını. Kadının evinden Mars'ın evine 1 saat 40 dakikada gidilebiliyordu. Bu da Mars'ın evine gitmek, anne babasını öldürmek ve sonra geri dönüp motele giriş yapmak için yeterli süresi olduğu anlamına geliyordu. Motel görevlisi Mars'ın dağılmış ve üzgün göründüğü yönünde ifade vermiş, Mars'ın giysisinin üzerinde lekeler gördüğünü söylemişti. Mars'ın üzerinde gördüğünü söylediği giysiler polis geldiğinde üzerinde olan giysilerden farklıydı. Mars'ın kanlı giysileri bir yere attığı ve motelde üstünü değiştirdiği tahmin ediliyordu. Bir diğer şüpheli durum çiftenin Mars'a ait olmasıydı. Çifteyi avcılıkta kullanıyordu. Onunla birkaç av kuşu ve hindi vurmuştu. Silahın her yerinde parmak izleri vardı. Mars ailesinin cesetleri yakmakta kullanılan benzin ise evin garajından alınmıştı. Evin tamamen yanıp kül olmaması şanstı. Hasar gören tek yer cesetlerin bulunduğu yatak odasıydı. Son olarak arabada Lucinda Mars'ın kan grubuyla eşleşen kan lekeleri saptanmıştı. Adli tıp araştırması sonucu deliller Melvin Mars'ın aleyhineydi. Decker bir fincan kahve daha almak üzere yerinden kalktı. Dışarıda hava aydınlanmak üzere olsa da o bunun farkında değildi. Tekrar yerine oturup okumaya devam etti. İyi de Mars'ın anne ve babasını öldürme gerekçesi neydi? Mars tutuklandıktan ve cinayetle suçlandıktan sonra polis olayla ilgili teorisini şu şekilde açıklamıştı. NFL seçmeleri yaklaşıyor. Mars'ın muazzam bir anlaşma imzalaması bekleniyordu. Yani her şey parayla alakalıydı. Anne ve babası Mars'ın vermeye istekli olduğu miktardan daha fazlasını talep etmiş, aralarında tartışma yaşanmıştı. Mars köşeye sıkıştığını hissetmişti. Diğer yandan adının kötü bir şekilde anılmasını da istemiyordu. Futbol takımıyla yapacağı anlaşmanın yanı sıra kendisi için çok kazançlı olacak sponsorluk anlaşmaları da imzalamak amacıyla o güne dek imajına çok özen göstermişti. Tüm hayatını planlamıştı. Anne ve babası bu yolda ona engel teşkil edeceklerdi. Savcılığın iddiası bu yöndeydi en azından. Mars bu sorundan kurtulmak için cinayetleri önce planlamış sonra uygulamaya geçmişti. Bir tanığı olsun diye arkadaşını ziyarete gitmiş, oradan ayrılıp evine dönmüş, anne ve babasını öldürdükten sonra motele gelmişti. Ancak birçok katil gibi o da küçük detaylarda tökezlemişti. Ama sonunu hazırlayan şey olayların kronolojik sıralaması olmuştu. Ne kadar iyi plan yaparsanız yapın geceyi belli bir yerde geçirdiğinizi söyleyip gerçekte bir başka yerde birini öldürdüyseniz olayların zamanlaması kronolojik olarak asla dört dörtlük olamaz. Küçük de olsa mutlaka bir çatlak vardır. Polis o küçük çatlaklara odaklanıp araştırmaya başladığında çatlaklar büyür ve tüm yalanı yer devir eder. Anlaşılan o ki Melvin Mars'ın başına gelen şey de buydu. Savcılık cinayetlerin işlenme gerekçesini bu şekilde açıklamış, Melvin'in fırsatı bu şekilde bulduğunu göstermişti. Son noktayı ise Mars'ın silahı koymuştu. Gerekçe, fırsat ve araç. Suçu ispat etmeleri için gerekli üç unsur da ellerindeydi. Delilleri hiçbir şüpheye yer bırakmayacak, ikna edici şekilde jürinin önüne koymuşlardı. Jürinin önüne birçok tanık çıkmış ve ifade vermişti. Mozaik yavaş yavaş şekilleniyordu. Tennessee Üniversitesi mezunu olan, dolayısıyla Texas futbol takımı oyuncularına karşı hiç de sempatiyle bakmayan savcı, anlaşılan delilleri bir araya getirme konusunda mükemmel bir iş çıkarmıştı. Savunma açıkların üstüne gitmeye çalışmış ama yeterli etkiyi yaratamamıştı. Mars'ın tanık kürsüsüne çıkmaması ise her şeyin sonu olmuştu. Jüri üyelerinin tuvalet molası için ancak zaman bulabileceği kısa bir sürenin sonunda salona geri dönmüş ve Melvin'i suçlu bulduklarına dair kararı açıklamıştı. Mars adil biçimde yargılanmıştı. Deliller suçu kanıtlama zorunluluğunu karşılayacak nitelikteydi. Roy ve Lucinda Mars tek evlatları olan Melvin tarafından öldürülmüştü. Melvin ölüm cezasına çarptırılmış, NFL kariyeri başlamadan sona ermişti, hayatı da. Hepsi buydu. Hikaye burada noktalanıyordu. Melvin infaz edilmeyi beklerken bir başkası ortaya çıkmış ve suçu işlediğini itiraf etmişti. Charles Montgomery. Decker bilgisayar ekranındaki adamın fotoğrafını inceledi. Beyaz, 70 yaşlarında, kaslı, sert bakışlı bir adamdı. Uzun bir sabıka kaydı olan eski bir askerdi. Önemsiz suçlardan ciddi ve çok ciddi olanlara uzanan bir suç listesi vardı. Adam yıllar önce işlediği diğer birkaç cinayet yüzünden Alabama'da infaz edilmeyi bekliyordu. Montgomery doğruyu söylüyorsa Melvin Mars aleyhine açılan dava nasıl olmuş da böylesine yanlış bir yöne sapmıştı. Yazılanlara göre Montgomery, standart süreçteki meselelerin yanı sıra polisin onca yıldır saklayıp kamuoyuna duyurmadığı detaylara da hakimdi. İyi de neden şimdi ortaya çıkmıştı? Zaten hapiste olduğu için mi? Pişmanlık hissettiği için mi? Zaten öleceği için mi? Kaşarlanmış suçlular konusunda tecrübe sahibi olan Decker'ın gözünde Montgomery, pişmanlık duyacak birine benzemiyordu. Tam bir katile benziyordu ve zaten de öyleydi. Decker kahvesini bitirip arkasına yaslandı. Biri kapıyı tıklatıyordu, saatine baktı 7:30 olmuştu, kapıyı açtı. Özel ajan Bogart elinde evrak çantası karşısında durmuş ona bakıyordu. 40'lı yaşların sonunda uzun boylu formda, siyah saçlarına onu daha da çekici kılacak şekilde beyazlar karışmış bir adamdı. Zorlu görevler yapan kişilere, komuta edenlere özgü o sakin ve otoriter duruşa sahipti. Çocuğu yoktu ve karısından boşanmak üzereydi. Arkasında Alex Jameson duruyordu. Kahverengi saçlı, uzun boylu güzel bir kadındı. Decker'ı görünce etkileyici gözleri parıldadı. Elinde yiyecek torbası taşıyordu. Jameson neşe dolu bir sesle "Sürpriz, yeni yılın kutlu olsun" dedi. Bogart da yüzünde gülümsemeyle "Erken geldiğini duydum ve FBI'ye hoş geldin" dedi. "Amos Decker, soruşturmak istediğim bir vaka var elimde" diyerek karşılık verdi misafirlerine. 5. Bölüm. Decker pastırma, yumurta ve peynirli bisküviden oluşan kahvaltısını ederken Jameson ve Bogart dizüstü bilgisayarda Melvin'le alakalı haberleri okudular. Bogart sonunda başını kaldırıp "Çok ilginç bir vaka ama bizim yetki alanımıza girmiyor Amos" dedi. Decker kahvaltısını bitirdi, kahvesinin kalanını içip buruşturduğu paketleri mutfak tezgahının yanında duran çöp sepetine uzak mesafeden atarak sokmayı başardı. "Yetki alanımız tam olarak nedir o zaman?" Bogart bu soruya cevap olarak evrak çantasını açtı ve içinden kalın bir dosya çıkardı. Dosyayı Dekor'a verirken, Alex'e kendi dosyasını verdim. Bunları ele almayı planladığımız vakalar, bir oku bakalım. Daha sonra yapacağımız toplantıda vakalardan hangisini ele alacağımızı tartışacağız dedi.
İşte hepimiz buradayız, şu an toplanmış vaziyetteyiz.
Bogart, ekibin iki üyesi daha var dedi. Üyelerden biriyle tanıştım. Amos, o kadını seveceğini düşünüyorum dedi Jameson.
Decker bakışlarını Bogart'tan ayırmamıştı.
Demek Melvin Marston'ın adamı tanıyorsun dedi Bogart. Üniversitedeyken ona karşı oynamıştım. Onunla ilgili olarak vay orospu çocuğu, bunu nasıl becerdi dediğimi çok iyi hatırlıyorum.
O kadar iyiydi ha?
Gördüklerim arasında en iyisiydi.
Jameson, anlaşılan hapisten çıkma şansı var, bu iyi bir şey dedi.
Masumsa diye düzeltti onu Decker.
Tabii.
Bogart kesin kes emin olmadan onu salıvereceklerini hiç sanmıyorum diye hatırlattı.
Decker dizüstü bilgisayarı göstererek her yıl masum olduğu sonradan anlaşılan yüzlerce insanın hapisten salıverildiğini biliyor muydunuz diye sordu.
Biraz sabırsızlanmış görünen Bogart hapsedilenlerin sayısına kıyasla oldukça küçük bir oran diye karşılık verdi.
Decker, Amerika'da halen hapiste olan mahkumların %2,5 ile %5'inin masum olduğu tahmin ediliyor dedi. Bu yaklaşık 20 bin kişi demektir. DNA testi mahkemelerde ilk kez 1985 yılında kullanılmaya başlandı. O zamandan beri DNA sayesinde 330 kişi aklandı. Ama DNA testini tüm vakaların sadece %7'sinde kullanmak mümkün. DNA testinin kullanıldığı vakaların %25'inde FBI şüpheliyi olayın dışında tutmayı başarmış, yani masum mahkumların yüzdesi daha yüksek olabilir. Hatta çok daha yüksek.
Bogart soğuk bir edayla, bu konuda biraz araştırma yapmışsın bakıyorum dedi.
Uzunca bir sessizlik oldu sonra Bogart Decker dedi. Gerçekte yaptığımız iş bu değil. Katilleri bulabilmek amacıyla aydınlatılamadığı için rafa kaldırılmış vakaları soruşturacağız.
Peki ya katil Mars değilse?
O zaman Montgomery denen adamdır.
Katil Yahuda değilse?
Neden bir adam işlemediği bir cinayeti?
Bogart sözünü tamamlamadan durdu. Biraz utanmış görünüyordu.
Tamam, senin olayında aynen böyle olduğu için ne demek istediğini anlıyorum ama yine de...
Decker bu vakayı ekip olarak ele alıp almayacağımızı değerlendirebilir miyiz diye sordu. Bogart bu teklifi birkaç saniye boyunca düşündü.
Planım ekibin ele alabileceğimiz birkaç olası vakayı incelemesi ve sonra hangisi üzerinde çalışacağımızı oylaması. Bu kadar esnek olabilirim.
Jameson... Tercih ettiğimiz vakanın en çok oyu alması için kulis yapabiliriz değil mi diye sordu.
Neden olmasın dedi Bogart gülümseyerek. Ben de demokrasiyi herkes kadar seviyorum diye ekledi.
Decker inatçı bir tavırla bence bu vakayı ele almalıyız dedi.
Jameson ve bu vakayı ele almak için ekip içinde kulis yapabiliriz diye atıldı. Ajan Bogart'ın dediği gibi.
Decker gözünü bilgisayara dikmişti. Bogart da Jameson da onu izliyordu. Bir karar verdiğinde Decker'ın inatçı ve esneklikten yoksun olduğunu ikisi de biliyordu. Bu konuda elinden bir şey gelmediğini de, Decker böyle biriydi işte.
Bogart, madem erken geldin toplantıyı yarından bugün öğleden sonra ikiye alıyorum dedi. Bakışlarını Decker'ın kırışmış giysilerine ve dağınık saçlarına çevirdi. Toparlanman için zaman verelim sana. Sonra toplantı saatinden 15 dakika önce gelir alırız seni. Gideceğimiz yer buraya çok yakın.
Decker kırışık giysilerine baktı. Bir şey söyleyecekti ki vazgeçti. Başını sallamakla yetindi. Ve bakışlarını tekrar bilgisayara yöneltti.
Bogart ayağa kalktı. Jameson ise yerinde oturmaya devam ediyordu. Kadına meraklı bir ifadeyle baktıktan sonra ''Seninle de burada buluşuruz.'' dedi.
Bogart Decker'a bakıp hafifçe başını salladı.
''Amos, seni aramızda görmek çok güzel.''
Decker hiçbir şey söylemeden bilgisayara bakmaya devam etti. Bogart arkasına dönüp çıktı.
Jameson Decker'a şöyle bir bakarak kısa zamanda çok şey değişti dedi.
Decker onu sıyıktı.
Mars vakasında ilgini en çok çeken şey nedir diye sordu Jameson. Ona karşı futbol oynamış olman mı?
İnsanların durduk yerde ortaya çıkıp suç işlediklerini itiraf etmelerinden hoşlanmıyorum.
Ailenin öldürülmesi vakasında olduğu gibi mi?
Decker bilgisayarı kapatıp arkasına yaslandı. Bana ekibin diğer üyelerinden bahsetsene.
Sadece biriyle tanıştım. Lisa Davenport, Chicago'lu bir klinik psikolog. 30'lu yaşların sonunda çok güzel bir kadın, çok da profesyonel.
Decker bu işi nasıl alacağız diye sordu.
Bogart'ın dediği gibi hangi vakayı soruşturacağımızı oylayacağız.
İyi de biri oylamamız için önümüze çeşitli vakalar koyacak. Yani birinin önceden yaptığı araştırma sonucu önümüze gelen vakalar arasında oylama yapacağız.
Öyle tabii.
Decker'ın dosyasını işaret etti.
Hepsi orada, çok ilginç vakalar. Ama sen Mars vakasını da onların arasına ekleyebilirsin, Bogart öyle dedi.
Öyle demedi aslında. Vakanın yetki sınırlarımız dışında olduğunu, vakayı soruşturma kararı almak için ekip içinde kulis yapabileceğimizi söyledi. Oylama sonunda azınlıkta kalırsam vakayı alamayacağız demektir.
James'ine baktı. Senin oyunu alır mıyım?
Tabii ki alırsın Amos.
Decker bakışlarını kaçırdı. Bunun için sana müteşekkirim.
James'in şaşırmış görünüyordu. Decker genelde böyle teşekkürleri atlardı çünkü.
James'in, yıkanmak istiyor musun diye sordu. Uzun yoldan geldiğini biliyorum diye ekledi nezaketen. Anlaşılan mola da vermemişsin.
Öyle evet, yıkansam iyi olur ama yanımda fazla giysi getirmedim.
İstersen toplantı öncesi alışverişe çıkabiliriz.
Belki daha sonra.
Ne zaman istersen Amos, yardıma hazırım.
Bana karşı bu kadar iyi olmak zorunda değilsin.
James'in diğer insanlardan farklı olarak Decker'ın oldukça açık sözlü ve gerçekçi olduğunu biliyordu.
Farkındayım. İkimiz de hayatımızda büyük değişimler yaşıyoruz ve birbirimize destek olmamız gerek. İleride benim de araştırmak isteyeceğim bir vaka olabilir. O zaman da sen bana destek çıkarsın değil mi?
Decker düşünceli bir ifadeyle baktı ona, sonra başıyla onayladı.
Göründüğünden çok daha karmaşık birisin.
James'in yüzünde hafif bir gülümseme,
umut fakirin ekmeği dedi.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.